Ayrım 49.
Sayfa 442. Rüzgar mı çıkmış, gemi hafifçe yalpalıyor. Bir piyanonun tuşları üzerinde bir çift kadın eli. Chopin'in ünlü etütlerinden birisini çalıyor. La Révélation. Arkasına birinci mevki yemek salonunun çatal bıçak sesleri ve yemekteki yolcuların yumuşak mırıltısı yığılmış. Vapurun yemek salonu biraz yıpranmış olsa da döneminin lüksü ve konforuyla donanmış bir salon. Işığı kırıp gökkuşağı renkleriyle dağıtan kristal avizeler, sarkaçları pırıl pırıl aplikler. Servis yapan siyah kelebek kravatlı beyazlar giymiş birkaç garson. Bir masada o iki Rus yolcu, simsiyah sakalı bolşevik, asabi erkek ve soğuk kuzey sarışını. Tombul kadın yanlarına başka kırçıl saçları muazzam bir topuz, yaşlıca bir kadın eklenmiş, gözleri handise kapalı müziği dinliyor. Bir başka masada Marie Laure ile Fowler tekrar baş başa. Artık belirgin bir flörtü göz göze konuşmalarıyla adeta örüyorlar. Piyanoya en yakın masada ise nedense tedirgin Mithat Bey, çünkü müziği çalan Fikriye. Mithat Bey daha fazla sabredemedi, kalktı, Fikriye'nin başına dikildi. Gülümseyerek fakat ciddi onu uyarıyor. Artık bıraksan iyi olacak Fikriye, dikkati kafi miktarda çektim bu gece. Fikriye aynı kabahatli çocuk gülümsemesiyle gözlerini ona kaldırdı. Affetmek büyüklerin şanındandır Mithat Bey. Piyano gördün mü dayanamıyorum, zaten sonuna gelmiştik. Fikriye salondan çıkmak üzere ayağa kalktığı anda beklemedikleri bir şey oldu. Marie Laure Oislet alkışlamaya başlıyor, ona Fowler, arkasından bolşevikler ve diğer bazı yolcular katıldı. Çok değilse bile manidar bir alkış. Fikriye ile Mithat Bey yürümelerini sürdürüyorlar. Fikriye teşekkür makamında hafif gülümseyerek Marie Laure ile Fowler'ın önünden sarmaşık moruna çalan eflatun bir hayal gibi geçiyor. Marie Laure şaşkın, alkışı yavaşlatırken su mavisi gözleriyle Fikriye'nin ardından merakla bakıyordu. Amatör bir Türk madmazel için çok iyi bir çalıştı Jimmy dedi. Chopin'in hakkını verdi bile diyebilirim. İkisi de çakır keyif görünüyorlar. Yatık şarap sepetindeki galiba ikinci şişe. Jimmy Fowler peçetesiyle dudaklarını sildi, müstehsi. Türk olduğuna nereden hükmediyorsun dedi. Pekala Ermeni ya da Rum olamaz mı? Birbirlerine bu kadar benzeyeceklerini doğrusu hiç düşünmemiştim. Tekrar yemeğine eğilirken çok daha ciddi ekliyor. Ayrıca beni düşündüren Sadrazam Tevfik Paşa'nın Kemal'le kompromis teşebbüsü. İşe yarar bir bilgi toplayamadık. Oysa çok daha mühim. Marie Laure Oislet küçük bir kahkaha attı. Hayret mi ettiniz? Bence ısıramadıkları eli öpecekler. Ferit Paşa muvaffak olamadı. Dahili isyanlara ve Yunan taarruzuna rağmen Kemal hala yerindedir. Tabağındaki mortadelayı kesmeye davranırken sonra dedi ki, biz bile Ankara'ya o yüzden gitmiyor muyuz Monvie? Yoksa göndermiyorlardı biliyorsun. Dostumuz Edice de o yüzden gelemiyor ya. Rangel komünistlere karşı Rusya'da mağlup oldu. Venizelos Kemalistlere karşı Yunanistan'da kaybetti. Hakikatte kaybeden İngiltere'dir. Nösepa. Marie Laure içki bardağına uzanıyor. O da daha ciddileşmiş gibidir. Biraz da oturdukları masa bunu gerektiriyor. Süvari'nin masası. E bien, Sem amcanın mandat iştahını kabartan da sakın bu olmasın. Ha ne dersin Cimi? Marie Laure öyle konuşuyorsunuz ki sizi bazen karşı taraftan sanıyorum. Bana inanınız. Marie Laure omuzlarını kaldırdı, elindeki kadehi Jimmy Fowler'a doğru uzatıp çapkın bakışlarıyla işi şakaya döktü. Sence Chopin'in tesiri olamaz mı? Ağız dolusu gülüyor. Dünyada olmayacak şey yoktur Monvie. Kadehini dudaklarına götürürken hayli pişkin ekledi. C'est la vie. Doğru dürüst açıklayamadığı anlaşılmaz bir mutluluk içindeydi. Bir ara bunun yolculuğunun asıl sebebi olan Kemal'i görebilmek, onunla Fransız basınında henüz kimsenin başaramadığı mülakatı yapabilmek fırsatını yakalamaktan doğduğunu sanmıştı. Fakat hayır, mantıklı bir mutluluk değildi bu. Daha çok yaşama sevincini andıran pırıltılı bir duygu salkımı, yüreğinde rengarenk, şehrain gibi bir ferahlık. Belki de yudumladığı içkiden. Çatalını uzattı, ordövden, hatta kim bilir, belki de biraz önce yanından geçen sarmaşık moruna çalan eflatun giyinmiş Türk kızının parmak uçlarından akıttığı Chopin'den ileri geliyordu. Birden bütün dişleriyle bembeyaz güldü, bulmuştu işte. S Taksim S Crime. Birinci mevki yemek salonunda içini kaplayan mutluluğun asıl sebebi. Gemide kendisini Fransa'daymış gibi hissetmesiydi. Siyah tütün ve kırmızı şarap kokusu, hafif kanlı pişirilmiş biftek, garsonların birbirine sahici Fransızca takılmaları, kaptan Garigo'nun ona hısmıymış gibi davranışı, yudum yudum bilinmez kaçıncı bardağını bitirdiği şu şarap. Ah bien marein, sizi bir anda kaybettim, başka bir yerde gibisiniz, yanılıyor muyum? Jimmy Fowler gözlerinde hep aynı vahşi kovboy iştahı, at dişleri arasında kocaman piposu gözlerini ona dikmişti. Öyle erkek, öyle müstehcen bakıyordu ki Marilore bir an kendisini çırılçıplak hissetti, sonra gülüyor. Haklısınız, çünkü Marsilya'da La Canebre'deyim. Ardoaz grisi, sonbahar, yağmurda yağıyor olabilir. Yok yok, limanda bir gemici kahvesinde rum içiyorum. Rıhtımda külahlı muşambalarını giymiş, tahmil tahliye amelesi bir şilebi boşaltıyor. Gülüşü sıcak bir kahkahaya dönüştü. Hayal kuruyorum kovboy dedi. Ara sıra dene, hiç fena olmaz. Çocukluk hastalığımdır benim. İçinden Fowler'ın hayvani erkekliğini hissettikçe düşündüğü şeyler geçiyordu. Bir at bu, evet. Fosur fosur pipo içen vahşi bir at. Bir dişi gördü mü herkesin ortasında mutlaka asılıyor. Son cümlesi gizli çağrışımların kapısını açmıştı artık. Kaşla göz arasında Tatavla'daki Buzuki tavernasındadır. Sigara dumanından göz gözü görmüyor. Bir köşede Rum müziği, anlamadığı Rumca şarkılar, çevrede ellerini çırparak müziğe eşlik eden sarhoş bir kalabalık. Fowler bir elini avucuna almıştı. Duvarı delen fısıltısıyla vaatlerde bulunuyor. İnanılacak gibi değil ama yaz boyunca hepsini yerine getireceği vaatlerde Robert Lord Curzon'a gönderdiği raporun suretini ona sızdırmakla kalmadı. Üstelik hem özel bir mülakat hem de Le Thames'a İngiliz Karadeniz Orduları Kumandanı General Milne'nin terfiyen görevinden ayrılacağı, yerine muhtemelen General Harrington'ın tayin edileceği haberini herkesten önce ulaştırmasını sağladı. Her davranışıyla onu şiddetle arzuladığını belli ediyor. Yüzbaşı Larivier'i bir kovboy hayratlığıyla kıskanıyordu. Sizin gibi hard bir kadın böyle çıt kırıldım, iyice cool bir operet subayını nasıl sevebilir? Hele aralıksız yalan söylediğini düşünürsek. Marilore yazı Rene'ye küs geçirmişti. Konuşuyorlardı ama vazife konuşması. Hiç beraber olmadılar. Yakışıklı subay, Buzuki de Mademoiselle Satvet'le görüşmesinin gönül işleriyle ilgisi olmadığını, bu zavallı kadının onlara istihbarat topladığını iddia etti. Prens Bragin'e ve İngiliz muhipleri cemiyetine yakınlığı son derece işlerine yaramaktaymış. Yüzbaşı Larivier daha da ileriye gitti, Ankara yolculuğu ufukta belirince Marilore'ye de görev önerdi. Yolda ve Ankara'da hele Kemal'in çevresinde dikkate değer ne görürse hemen haber uçurmalıymış. Telgraf adresi şu şu şu, kullanacağı şifre ise. Piposunun dumanları arasından Jimmy Fowler gözlerini sonuna kadar açmış. İçi sıra Marilore'nin bu beklenmedik dalgınlıklarını yorumluyordu. Fransız kadınları başka olurmuş. Okey. Tarafımızdan itiraz mevzu bahis değil. Bu da başka gözleri yatağa çağırıyor, elleri itiyor. Viyana'dakilere benzemediği belli, başka bir kumaştan. Jimmy my boy, sen her zaman sabırlısındır. Bu iş sabırla çözülecek, why not, okay. Hem de Konstantinopol'de bıraktığımız o film, Jöne Premieris'i Rene'ye rağmen. Karadeniz'de tek başına ecnebi bir kadın. Hele İnebolu'yu bir tutalım, başını hangi taşa vuracak, görürüz. Osmanlılar ecnebi kadınlarına bayılıyor. Muhafızı kim olacak? Elbette Jimmy Fowler. Why not? Wild Jimmy. Okay. Üstelik o yalnız da değildir. Şu sıralarda Miralay J.P. Combs oraya varmış olmalı. Geleceğimi biliyor. Sefaretten duyuruldu. Adam ne de olsa Şarkı Karip Muavenet Komisyonu reisidir. Anadolu'nun o taraflarını adamlarıyla karış karış geziyor. Ermeni bölgesini yani. Okey. Türk taarruzu hakkında kim bilir ne taze haberler alabileceğim. Belki Marie Laure ile paylaşırım ama bir şartla. Jimmy Fowler bir an Marie Laure'nin su mavisi gözlerine kayıp gitmişti. Kaptan Garrigou'nun eski deniz kurdu sesiyle kendine geliyor. Madame, monsieur, bonsoir et bon appétit. Geminin süvarisi yanında ikinci kaptan ve çarkçıbaşı, üçü de üniformaları içinde pırıl pırıl salona girmişler. Gerçekte yemek şimdi başlıyordu. Fikriye kamerasında soyunup dökülmüş, yakası ve kolları dantelli, gül kurusu geceliğini giymişti. İçi sıra hala piyano çalıyor. Başka bir Chopin, o da bir etüt. La Tristesse. Saçlarını çözdü, dalga dalga omuzlarına dökülüyorlar, gözleri önünde bir yere bakıyor, kim bilir belki de hiçbir yere. Bakışları buğulu, hülyalı ve dalgın. Dışarıda rüzgar mı çıkmış, gemi hafifçe yalpalıyor, derinden ve boğuk makine dairesinin uğultusu. Nedense aydınlığı titrek sönüverecekmiş hissini uyandıran ampuller. Elinde fil dişi tarağı, saçlarını taramak için yatağına oturdu. Yani başındaki komodinin üzerinde Mustafa Kemal'in Fikriye'ye çekmiş olduğu telgrafın sureti. Gözleri ona takılıyor. Adeta büyülenmiştir. Gördüğü telgrafın değil, Reis Paşa'nın bir sureti. Bir sonbahar akşamı, ortalık henüz aydınlık ama ışıklar yanmış. Pera Palas'ın gösterişli döner kapısı, camlarında iplik iplik yağmur çizgileri, yerler adeta leopar postu, benek benek. Alafranga, yakası kürklü bir kadın, fesli, kranta bir erkeğin kolunda içeriye giriyor. Kapıdan sırtında McFarlane yağmurluğuyla, pırıl pırıl çizmeleriyle Mustafa Kemal Paşa çıkmasın mı? Aman Allah'ım, heyecandan nefesi kesildi. Ne kadar şık, ne kadar alımlı ve yakışıklıdır. Saygıyla yaklaşan üniformalı otel kapıcısına bir şeyler söyledi. Galiba araba istiyor. Derhal bir araba çağırma telaşı. Paşa akşam karanlığına yaldızlı mavi dalmıştır. Biraz yorgun hissini veriyor. Yoksa mükedder mi? Öyleyse neden? Fikriye'nin içinde Chopin sürüp gidiyordu. La Revelation, ihtilal. Türkler Amerikalıları Samsun'da esir aldılar. Kemalistler Bolşeviklerin tahtı tesirinde mi kaldı? Konstantinopol 9 Teşrini Nisani 1920. Kemalistler Amerika Birleşik Devletleri Şarkı Karibe Muavenet Komisyonu Reisi Miralay J.P. Combs'u Samsun'da tevkif etmişlerdir. Miralay Combs'un Badema Anadolu'da keşif seyahatine veya İstanbul'a avdetine izin verilmeyeceği anlaşılmaktadır. Miralay Combs ve diğer bazı Amerikalıların Ankara'daki Bolşeviklerin arzusu üzerine tevkif edildikleri istihbar edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı harekatı, Amerika Birleşik Devletleri Şarkı Karibe Muavenet Komisyonu'nun Türkiye'deki müfit faaliyetlerinin inkıtağına sebep olabilecektir. Komisyon, Ermeniler kadar Türklere de istifadeli olduğu halde maalesef Türkleri ikna edememiştir. Mustafa Kemal, komisyon tarafından ittihaz edilen muavenet tedabirinden kısmi azamının Ermeniler lehine olduğunu ve komisyon azasının siyasi ajan gibi hali faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. Mustafa Kemal'in bu mülahazasında Bolşevik muhiplerinin müessir olduğu iddia ediliyor.
Ayrım sonu.